Ayrım 25, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 279.
Nereye gidiyoruz diye sormuyor. Jiyan'a gidiyoruz. Onu, sesini kaybetmiş, kendi içine çekilmiş, pusuya yatmış. Bu şehrin uzağında, kendi topraklarında, kendi gerçeğinin ve efsanesinin ülkesinde aramaya gidiyorum. Elif'in telefonuna bıraktığı mesajı hatırlıyor. Bugün karımın doğum günü ve ben yıllardır ilk kez unuttum. Hemen aramalıyım. Biraz sonra düzlükten çıkıp da vadilerin, boğazların derinliklerine daldığımızda telefon büsbütün çekmez olacak. Ne söyleyeceğini önceden hesaplamadan, özürler aramadan, içinden geldiği gibi konuşacak karısıyla. Elif benim gerçeğim, anı defterim, parçam. Jiyan efsanem, masalım, kayıp sözler çölündeki serap. Telefonu tuşluyor, uzun uzun çaldırıyor. Kapamış olsa şu anda ulaşılamıyor falan gibi bir uyarı gelirdi. Ya bir yerde unutmuş telefonunu ya da cevap vermiyor. Saate bakıyor, şimdi oralarda saat 8 olmalı. Belki yemeğe çıkmıştır, belki de toplantıları uzun sürmüştür. Konuşmacıları kimsenin dinlemediği, tartışmalara gelince herkesin kendi bilgisini göstermek için yarıştığı o sıkıcı bilimsel toplantılar. Mesaj atmayı düşünüp hemen vazgeçiyor. Birkaç sözcükle anlatabileceği bir şey yok. O anda söylenecek sözü de yok. O anda gürül gürül akan bir ırmağın kıvrımlarını izleyen yolda, daracık boğazlardan, askeri tahkimat noktalarından geçerek batan güneşin doruklarındaki karları kızla boyadığı dağlara doğru gidiyor. Çevredeki dağlar 3000 metreyi aşar. Şu önümüzde yükselen dağın başı 3500 metreye yaklaşır. Karsız halini gören yoktur. Mor tepede karlar erirse kıyamet yaklaştı demektir der yöre halkı. Dağın kendilerini koruduğuna, doğaüstü göçlere sahip olduğuna inanırlar. Ömer adamın düzgün konuşmasına, meramını bu kadar açık, bu kadar güzel anlatmasına şaşıyor. Sonradan öğrenilmiş bir Türkçe sanki ama temiz ve duru. Vurgu farklılıkları doğu ağzından çok batılı yabancılarınkini andırıyor. Jiyan ablamızın yakınıdır demişti oteldeki yaşlı adam. Akraba mı, koruma mı yoksa? Yoksa ne? Mortepe'de karlar erimeye başladı diyor adam. Buzullar kolay kolay çözülmez ama küresel ısınma topraklarımıza kadar geldi, dayandı. Sonra Ömer'in giderek kabaran merakını fark edip ekliyor. Ben sizi tanıyorum Ömer Bey ama kendimi tanıtmadım daha. Oteldeki görevlinin yanında yapmak istemedim bunu. Buralarda söz çabuk kalıp değiştirir. Herkesin her şeyi bilmesi de gerekmez. Bilgi bazen tehlikeyi de taşır yedeğinde. Benim adım Diyar, Jiyan Hanım'ın akrabasıyım. Daha doğrusu öldürülen eşinin oğluyum. Bilmiyordum diye gebeliyor Ömer. Eşinin öldürdüğünü söylemişti, hepsi o kadar. Biliyorum, bu konuda konuşmaktan hoşlanmaz. Babamı çok sevmişti, babam da onu. Evlilikleri kısa sürdü, sadece 5 yıl. Sürüp giden kirli savaşın en kötü dönemiydi. Susuyor, profesyonel bir anlatıcı gibi hikayenin en heyecanlı yerinde kesiyor konuşmayı. Birden Diyar'ın Jiyan'la ilişkilerini bildiği, bir mesaj vermeye çalıştığı, bunu ondan Jiyan'ın istediği duygusuna kapılıyor. Yine de ilk konuşan olmak istemiyor. Batan güneşin sulara, kayalara, dağlara yansıyan kızıllığına dalmış gibi yapıyor. Büyülü yerler değil mi? Batan güneşin dağlara yansımasını her gördüğümde ben de kendimi bir masal ülkesinde hissederim. Bu topraklara dönmemin de ayrılamamamın da nedenlerinden biri bu manzara olmalı. Buralı değil misiniz? İnsanın ülkesi neresidir tam bilmiyorum. Doğduğu yer mi, büyüdüğü yer mi, döndüğü yer mi bilmiyorum. Döndüğünüz yer neresi? Sanırım burası, doğunun doğusu. Siz bu sözü nereden? Yani özür dilerim, benim de kullandığım bir deyiş ama bana ait değil. Nereden ödünç aldığımı da bilmiyorum. Babam böyle derdi. Onun kitaplarından birinde bu bölge doğunun en doğusu olarak geçer. Babanızın kitapları? Evet, epeyce kitabı vardı. Kürt dili, Kürt tarihi, Kürt edebiyatı üzerine. Duymuş olmalısınız. Gençliğinden hatırladığı bir ad söylüyor. Jiyan size babamın adını da söylemedi mi? Hayır. Böyle özel konuşmalar yapmadık pek. Daha çok bölge üzerine, bölge insanları üzerine konuşurduk. Bir şeyler yazmak istiyordum da buralara dair. Her iyi niyetli batılı buralara dair yazmak ister. Ben Diyarbakır doğumluyum ama İsveç'te büyüdüm. 1980 sonrası Kürt diasporası çocuklarındanım. İsveç'te kendine aydın diyen kim varsa bizim buralara, Kürtlere, Kürdistan'a meraklıdır. Kimisi sırf iyi niyetten, insan haklarına düşkünlükten, batının refahını diyetini ödemek için, kimisi de bölgedeki denge oyunlarını yönlendirmek için. Ama hepsi de kendi gözlükleriyle bakar, o gözlüklerle gördüklerini yazarlar. Bir de akıl verirler. Sadece İsveçliler değil tabii, bütün bu batılılardan söz etmek istiyorum. Sakın alınmayın, asla sizi kastetmedim. Ama buralara dair yazabilmek için, buraların ruhunu kavramak, içinde duymak gerek. 4-5 yıldır buradayım, köklerim bu topraklarda ama ben bile kavrayabildiğimi söyleyemem henüz. Konuyu siz açtığınız için soruyorum, bağışlayın. Babanızla Jiyan Hanım, İsveç'te mi? Yani kavrayamadım, biraz karışık geldi. Anneniz İsveçli miydi? Karışık değil aslında, sizin romanlarınızdaki hikayelerden daha basit. Annem Diyarbakırlıdır, babam daha doğudan, buralardan. Ben Diyarbakır'da doğmuşum. Sonra 1980'de askerler gelince Diyarbakır ve bütün Doğu cehenneme dönmüş. Bizimkiler mecburi kaçmışlar, siyasal göçmen olarak İsveç'e sığınmışlar. 6-7 yaşındaydım o zamanlar. İsveç'e uçakla gelişimizi hatırlıyorum. Uçağa ilk binişimdi. Peki sonra babanızın Jiyan'la, yani Jiyan Hanım'la karşılaşması nasıl oldu? Bu bir aşk hikayesiydi. Ben 19-20 yaşlarında bir delikanlıydım o sıralarda. Jiyan İsveç'teki ağabeyini ziyarete gelmişti. Ailecek görüşürdük. Babam onların evinde tesadüfen tanıştı Jiyan'la. O zamanlar 50'sini aşmıştı. Jiyan ise, bilmem size anlatmama gerek var mı, gençti ve çok etkileyiciydi. Babam öyle kadın meraklısı falan değildi, yanlış anlamayın. Annemle evlilikleri sürüyordu. İsveç'te güzel kadından bol ne var? Yine de çalışmalarından, araştırmalarından başka bir şey görmezdi gözü babamın. Ama Jiyan, hele de o yaşlarda, güzelden fazla bir şeydi. Şimdi daha iyi anlıyorum. O zamanlar ben kuzeyli sarışınlarla meşgul bir yeni yetmeydim. Babam, ülkemin özü, yüreği, gizemi ve isyanı bu kadında toplanmış sanki. Jiyan sadece güzel bir kadın değil, bir ülke. Kovulduğum, terk ettiğim, özlediğim ülkem demişti. Fazla romantik, hatta biraz sulu gözlü bir cümle gibi gelmişti bana o zaman. Annemden ayrıldığı için de öfkelenmiştim. Şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Bir an susuyorum. Bunları size anlatmaya hakkım yoktu belki de, o anlatmadığına göre. Derin vadiden ayrılıp toprak bir yola sapıyorlar. Gün batımının son ışık okları sarp kayalıklara vuruyor. Granit kayaları ışığı bakışan aynalar gibi birbirlerine yansıtıyor. Geldik sayılır diyor genç adam. 1 kilometre sonra nokta var. Gün batmadan erişirsek aşarız. Yoksa kapatırlar yolu. Buraları tam boşaltmadılar daha. Adı konmadı henüz ama son gerginliklerden, patlamalardan, operasyonlardan sonra çoktan yasak bölge oldu. Alacakaranlık bastırdı bastıracak. Noktaya gün batmadan varıyorlar. Uzun bir bekleyiş, kağıtlarınız, kimlikleriniz, bagajı açın. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Sert, emredici, aşağılayıcı seslerle sorulan sorular. Ömer böyle durumlarda susmayı, kimliğini verip kenarda durmayı öğrendi artık. Buranın insanları, soruları, cevapları, jestleri, mimikleri, nerede susmak, nerede konuşmak gerektiğini iyi prova edilmiş bir tiyatro oyununun yetenekli oyuncuları gibi biliyorlar. Noktadaki komutan, astsubay ya da jandarma çavuşu olmalı, tok sesiyle ve general edasıyla verdiği "Geç, bir daha bu kadar geç kalırsanız geçirmem. Hadi marş, komutu." Zırhlı olduğunu sonradan fark ettiği 4x4'ün gitgide bozulan, taşlarla çukurlarla dolu yolda düşe kalka ilerleyişi. Bir dönemeci alırken kayalıkların arasından fırlarcasına önlerine çıkan bir ağaçlık. İşte geldik. Elif otele döndüğünde iyice çakır ceyifti. Şampanyayla başlayıp şampanyayla biten bir gece olmuştu. Arada içilen muhteşem Fransız şarapları da cabası. Le Coq Rouge. Kuzey ölçülerine göre çok iyi bir Fransız restoranıydı. İngiliz meslektaş yemeği içmeyi iyi biliyordu doğrusu. Sadece o kadar mı? Kendi alanına hakimiyette küçümsenecek gibi değildi. Gecenin bir yarısını yaptıkları araştırmalardan, genetiğin vardığı son noktalardan ve tabii ortaya çıkan etik sorunlardan konuşarak geçirmişlerdi. Adam da hoşuna giden, "Ay siz bir Türk kadını olarak ne güzel işler yapıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz" havalarına girmemesi, eşitten işte konuşmasıydı. Önce pantolonunu, ardından leylak rengi bluzunu çıkarırken gardırobun kapağındaki boy aynasına ilişti gözü. Karnını, poposunu toplayan, olduğundan ince görünmesini sağlayan özel kilotlu çorabını, göğüslerini daha dolgun gösteren özel kesim sütyenini aynanın karşısına çıkardı. Bedenini tarafsız bir gözle inceledi. "Hiç fena değil, 52 yaşına göre çok iyi. Taş gibi karın benim" derdi Ömer sevişirlerken. Ömer'in sözleri, okşayışları, yakınlığı, cinsel birleşmeden aldığı tensel zevkten çok daha derin hazdıra sürüklerdi. "Kafanla sevişiyorsun" derdi Ömer. Bu iltifat mı, yergi mi anlayamazdı. Ömer'in bedenleriyle, bütün varlıklarıyla, belki de hayvanlar gibi kendilerinin temel güdülerine bırakarak sevişen kadınları tanıdığını, kendisini onlarla kıyasladığını düşünür, içi burkulurdu. Kocasıyla ne kadar zamandır sevişmediklerini düşündü. 1 ay mı oldu, 2 ay mı? Hayır, daha fazla değil. Ömer bir kitap fuarındaki imza gününden dönmüştü. Eskiden böyle yerlere gittiğinde aynı gün uçakla geri döner, kalması için ne kadar ısrar istelerdi, "Çalışmam gerekiyor, yayıncım kitabımı bitirmemi bekliyor" mazeretine sığınır, hiç uzatmazdı. Bu defa fuar boyunca neredeyse bir hafta kalmıştı orada. Çünkü döndüğünde yapacak bir şey yoktu. Tıkandığını, yazamaz olduğunu biliyordu Elif. Yollara düşüp doğuya gitmesinin nedeninin de bu olduğunu, Ömer Eren'in yazınının kaynağının kuruduğunu, yeni kaynaklar aradığını seziyordu. Bu defa çok kaldın demişti açıkça sitemkar bir sesle. Haklısın canım, çok kaldım, seni özledim. Sevişmişlerdi. Eski günlerde olduğu gibi hemen oracıkta, divanın üstünde, alacakaranlıkta örtünerek. Dingin, güvenli, şaşırtmacası olmayan, birbirlerinin isteklerini, bütün hassas noktalarını, bedenlerinin kıvrımlarını bildikleri sağlam, firesiz, heyecansız bir sevişme. Aynada çıplak bedenini seyrederken ne zamandır olmadığı kadar arzulu hissetti kendini. Sevişirken yarıda bırakılmış gibi, hazı tam yakalayacakken, tam boşalacakken kesintiye uğramış gibi bir duyguya kapıldı. Gerçekleşememiş ihanetin buruk tadı, vicdanını tırmalayan, utançla karışık aşağılanmış duygusu. Niyetlenilmiş ama başarılamamış bir cinayetin boşluğu. İngiliz meslektaşla neden buluştum? Pek mi meraklıydım ilimsel bilimsel sohbetlere? Ya o özenli giyim kuşam? İçine giydiğin sütyenden parlak ipek jarse bluza kadar her şey kadınlığını sergilemek, erkeği tahrik etmek için seçilmemiş miydi? Bir ara o bluz yerine ince penye bir üstlük giymeyi düşünmüştün. Hem de sütyensiz. Bu yaşta bile hiç fena olmayan memelerinin başları görünsün diye. Niye yapmadın son dakikada? Doğulu gizemli kadını oynamak için değil mi? Türk kadınısın. Adam sende ötekilerde bulamadığı bir şeyler bulmalı. Biraz çekingenlik, bir tutam utangaçlık. Ay yapmayın vallahi nazı. Hepsi erkeğin tahrik olması, balığın zoka yutması için düşünülmüş zavallı yöntemler değil miydi? Neden yapmıştı bunları? Aynanın karşısından ayrılmadan açık seçik soruyor bu soruyu. Bilimsel araştırmalardan edindiği alışkanlıkla özne değilmiş de nesneymiş gibi bir kovayın davranışlarını inceler gibi soruyor. Hayır, tenin ihtiyacı, cinselliğin dayanılmaz dürtüsü, gemlenemeyen arzu değildi nedeni. Öyle olsa doğal, anlaşılabilir, sağlıklı, hatta saygın bile görülebilirdi. Kadının cinsel özgürleşmesinin manifestosu sayılabilirdi. Hiçbiri değildi oysa. Ömer'le yollarımızın gitgide ayrılmasına isyan ettiğim için, buna izin verdiği için, beni demirbaşa kayıtlı eşya saydığını hissettiğim için cezalandırmak istedim onu. Doğum günümü bile hatırlamamıştı. Bir telefon bile etmemişti. O adamı bu yüzden aradım. Başkası da olabilirdi. Bu şehirde elimin altındaki tek olanak İngiliz meslektaştı. En kolay ulaşılabilir olan zararsız ve sorunsuz. İhanetle intikam almak. Kötü melodramların bildik konusu. Birine kör kütük aşık olsaydı, gemileri yakarak, her şeyi feda edip arkasını bırakarak koşsaydı, kendine olan saygısını yitirmeyecekti. Aşk çok şeyi affettirir. Vicdan o noktada şapka çıkarır ihaneti. Benimki, sevdiği adamın hamile bırakıp terk ettiği zavallı kızın intikam için fahişe olmasına benziyor. Aynadaki çıplaklığından utanıyor birden. Kendini görmek istemiyor. Sanki ırzına geçirmiş, kirlenmiş, erkeğin yapış yapış öz suyuna bulanmış. Kendini duşa atıyor. Temizlenmesi, arınması gerek. Peki ya yüreğim? Onu nasıl rahatlatacağım? Suyu soğuğa ayarlıyor. Üşüyor, ürperiyor ama iyi geliyor, sakinleşiyor. Soğuk su omuzlarını, göğsünü, yüzünü kamçıladıkça özgüveni yerine geliyor. Gülmeye başlıyor. Ne demişti İngiliz gecenin sonlarına doğru? İngilizler hakkındaki kalıpçı yargıları aldırmayın demiştim size Bayan Eren. Hani İngiliz erkeklerin yarısı eşcinseldir, beş çayı içerler, publara giderler, centilmendirler, soğukturlar, yemekten anlamazlar, kraliçeye bağlıdırlar, hep şemsiye taşırlar falan filan. Yine de kalıpçı yargılarda bir gerçek payı bulunur bazen. Mesela ben, İngiliz erkeklerin kadınları tercih etmeyen %50'sine mensubum. Yoksa sizi kaçırır mıydım? Kendisine sarktığımı anlamıştı adam. Bilimin, araştırmanın, meslektaş sohbetinin işin örtüsü olduğunu anlamış, kibarca reddedilmişti. Kocasına ihanet etmiş kadın olmaktan kurtardı beni. Yoksa şimdi adamın koynunda, ağzımda acı bir tat, yüreğimde koyu bir pişmanlıkla mumya gibi yatıyor olacaktım. Otelin bembeyaz yumuşacık havlularına kurulanırken ihanetin sırrı nerede başlıyor diye soruyor. Biriyle yattığın zaman mı? Yatmayı düşündüğün, istediğin, istediğini açık ettiğin zaman mı? Tıpkı şiddet ne zaman başlıyor? Deney faresini öldürdüğün zaman mı? Canlı bomba olup inanç uğruna insanları yok ettiğin zaman mı sorusu gibi. Yatağa girmeden önce çok seyrek kullandığı, uyku veren sakinleştirici haplardan alıyor. Bağımlılık yapmayan, Çin'de üretilmiş bitkisel bir ilaç. Yatak örtüsünü açarken cep telefonu yere düşüyor. Tabii ya, yatağın üstüne bırakmıştım. Nasıl da unuttum. Tam kapatıp masanın üstüne koyacakken cevapsız aramalar tuşuna basıyor. İki cevapsız arama var. Biri Türkiye'den, kime ait olduğunu bilmediği, ekrana da çıkmayan bir numara. Öteki Ömer'in numarası. Aramış demek ki. Aramış işte, yaşasın. Telefonu uzun uzun çaldırmıştır. Belki de birkaç defa. Kimse cevap vermemiştir. Merak etmiş midir? Nerede olduğumu, ne yaptığımı tahmine çalışmış mıdır? Arar mı yeniden? Şimdi saat orada gecenin ikisi. Çok geç. Olsun. Uyuyorsa da uyansın. Bugün önemli bir gün. Cevapla tuşuna dokunuyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Yine kapsam alanı dışında olmalı ya da bütünüyle kapamış telefonunu. Yarın yeniden ararım. Ömer de arar. Pişmanlıkla karışık bir utanç duygusu yayılıyor içine. Sadakatimi İngiliz meslektaşın cinsel tercihine borçluyum. Her şey ne kadar kırılgan, nasıl da pamuk ipliğine bağlı. Sonra gelen mesajlar kutusuna bakıyor. En yeni mesaj İngiliz meslektaştan. Otele dönerlerken bindikleri taksiden iner inmez atmış olmalı. Cinsel tercihin konusunda söylediğim doğruydu. Siz çok özel bir kadınsınız. Size alışık olabilmeyi isterdim. Gülümsüyor. İngiliz erkeklerin nazik oldukları kalıbı da doğru demek ki. Öteki mesaj Deniz'den. Bak o da hatırlamış doğum günümü. Ben kötü düşünceli bir kadınım. Hem de biraz şımarığım galiba. Ama hayır, doğum günü kutlaması değil. Gasthaus'u yaktılar. Beni çıkan numaradan hemen ara anne. Gasthaus'u yaktılar da ne demek? Bir an kavrayamıyor. Sonra belleğin derinliklerinden bir fotoğraf parça parça çıkıyor. Parçalar birbiri üstüne yığılıyor. Sesler, renkler, görüntülerle tamamlanıyor. Denizin adasında, balık şenliğinin kutlandığı iskele meydanının bir köşesindeki motosikletli genç tazlaklar grubunun aile fotoğrafına dönüşüyor. Eşyalarını alıp çıkmak için Gasthaus'a döndüğümde kapılar her zamanki gibi açıktı. Köpek acı acı havlıyordu arkamdan. Biri varmış gibi gelmişti ama kimse yoktu. Köpeğin neden sakinleşmediğine şaşmıştım. Bijon? Bijon neredeydi o sırada? Hayır, hayır, Gasthaus'ta değildi. Benimle gelmemişti. Dedesiyle, anneanneyle Panayır meydanındaydı. Armağan ettiğim otomobile dönüp duruyordu meydanı. Deniz'in verdiği numarayı tuşlamaya çalışıyor. Parmakları titriyor. Deniz'in cep telefonu yoktu. Numara bir arkadaşına ait olmalı. Vakit çok geç değil mi? Olursa olsun. Telefon hemen açılıyor. Anne diyor Deniz. Çocukluğunda, hastalandığı ya da başı çok dertte olduğu zaman anneye sığınma sesi bu. Yanaklarından aşağı sessiz yaşlar süzülüyor. Gasthaus'un yanmasına, biraz sonra duyacağı acı haberleri değil, oğlunun o çaresiz çocuk sesiyle anne deyişini alıyor. Ne oldu ki diyecek, doğru mu? Gasthaus o gün, senin gittiğin gün yandı, yaktılar. Büyük balık yarışmasından dönerken alevleri gördük. Senin adana ayrıldığını görmüşlerdi, kaptan da söyledi zaten. Hani o motosikletli neonaziler vardı ya, onlardan kuşkulanılıyor. Çocuk nasıl? Bijon, anneanne, dede nasıllar? Sen nasılsın? Şimdi herkes biraz daha iyi. Sadece kurt köpeğimiz, yani bağlıymış, kaçamamış. Ötekiler şenlikteyken kundaklamışlar. Bijon olanları kavramasa da çok üzgün. Prenses Ulla'yı elinden aldığımız için şeytanı bizi cezalandırdığını söylüyor. Senin de kılık değiştirmiş Prenses Ulla olduğunu inandırmış kendini. Sen nasılsın oğlum? Nasılsın kedicik? Ne kadar uzun zamandır kedicik dememiştim ona. İçime eski mutlu günlerdeki gibi yumuşacık kıvrılıverdi yeniden. Kayıp oğlumu buldum sanki. Çok, çok, çok iyiyim kedi anne. Elif hıçkırarak ağlamaya başlıyor. Senin o çok, çok, çok iyiyimini bilirim. Senin çaresizliğini, yalnızlığını, korkularını. Uzak yabancı adalara sığınmış kaçak oğlum benim. Sığındığı yerde bir kez daha vurulmuş oğlum benim. Hemen, hemen şimdi. Olmazsa yarın sabah buluşmalıyız Deniz. İlk uçakla Oslo'ya ya da Bergen'e gelirim. Bir araba kiralayıp hemen orada olurum. Ya da sen mi gelirdin? Bir yönlesen. Hemen ama. Hemen, hemen. Hıçkırıyor. Hıçkırıklarını oğlundan saklama gereğini duymuyor. Ağlama kedi anne. Ağlama lütfen. Senin gelmen doğru olmaz. Buradakiler huzursuzlanabilirler. Yarın sabah erkenden çıkarsam, akşama doğru bir yönle birlikte Kopenhag'da olurum. Bir sessizlik. Meçhul asker kaçağını hatırlıyor musun anne? Bir şiir vardı. Kendinden başka gidecek yerin yoktur. Çağın şiddeti ise seni her yerde bulur. Hatırlıyorum. Otelin adresini veriyor Deniz'e. Hep burada olacağım, sizi bekleyeceğim. Ömer'i arıyor. Bir daha, bir daha. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Aradığı kişiye şu an ulaşılamaz. Aradığı kişi kayalık dağların arasında yeşil bir sığınakta şimdi. Bütün telefonların, geçmişin ve geleceğin, dünyanın ve kendi kaderinin kapsam alanı dışında. Buraya getiren genç adamın işte geldik diye işaret ettiği yer Jia'nın sığınağı olmalı. Özlemle anlattığı, Kastr deyip de sözcüğün kibrinden utanıp, bizim oralarda beylerin, ağaların büyüyecek evlerini öyle denir, diyerek düzeltmeye çalıştığı baba evi. Köylerinin boşaltıldığını söylemişti. Artık buralara gelememekten yakınmıştı. Belki de ben yanlış hatırlıyorum. Belki köy boşaltıldıktan sonra içimden gelmiyor o eve gitmek demiş de olabilir. Cipten inerken çevreye acele göz atıyor Ömer. Yukarıda yamaca doğru kırık dökük kerpiç evler, terk edilmiş hayalet kulübeler var. Hepsi hardal rengi yamaca karışmış, sarı toprakla boz kayalarla bütünleşmiş. Geldikleri yolun bittiği noktada ağaçlar, yeşillikler arasında terk edilmiş köyü korurcasına Jia'nın baba evi dikiliyor. Köye açılan bir kapı ya da gizli bir geçit gibi. Dişlerini göstererek hırlayan iri köpekler belirliyor çevrelerinde. Ömer olduğu yerde kıpırdamadan duruyor. Çocukluğunda öyle öğretmişlerdi. Azgın köpekleri görünce hareket etmeden duracaksın. Böğürtlen çalıları ve dikenlerden örülmüş bahçe çitinin ardında ellerinde sopalar, bellerinde silahlarla iki köylü ya da koruma beliriyor. Köpekleri uzaklaştırıyorlar. Korumalardan çok köpeklere güveniyoruz burada diyor diğer. Onların farklı çıkarları yok. Yabancı yabancıdır köpekler için ama insanlar pek belli olmaz. Jian adamlarımızın hepsine sonuna kadar güvenir. O kadar güvenmeseydi babam hala yaşıyor olabilirdi. Ne demek istiyor bu adam? Bu üvey oğul. Komutanın sözleri geliyor aklına. Eczacı hanımın kocasını öldürttüğünü söylemek istemiyorum. Böyle düşünenler de var ama delilsiz, ispatsız mahkumiyet olmaz. Ben böyle düşünmüyorum. Kocasının öldürülmesine engel olamadı, en azından katilleri bildiği halde ele vermedi diyorum ben. Diyara ne demek istediğini soracakken, iki katlı taş ve ahşap köşkün önünde boydan boya uzanan hayatın taşıyıcı direklerinden birine yaslanmış Jian'ı görüyorum. Birkaç basamak merdiveni inip onlara doğru yürümek yerine bulunduğu yerden kıpırdamadan yaklaşmalarını bekliyor. Belki de usul böyle, töre böyle. Baş kadın ya da hanım ağa her neyse işte misafirlere doğru yürümez, saygı gereği gelenler ona doğru gider. Şehirde bütün töreleri sonuna kadar açsa da burada kendi toprağında, kendi krallığında boşaltılmış, terk edilmiş baba ocağında törelerin gereğini yerine getiriyor. Merak etmeye başlamıştım diyor elini uzatıp dosya sıkarken. Kim kimi merak etti, bunu ayrıca konuşacağız. Dün geceki olaylardan sonra insan bir haber vermeden durur mu? Elini tutup avucunda sıkıyor. Anlatırım size. Şehirden birkaç gün ayrılmaya, burada kendi kendimle kalmaya ihtiyacım vardı. Yöre kadınlarının giydiğine benzer bir giysi var üstünde. Yeşil renkli, uzun bir etek, parlak ipekten nar rengi, bol kesimli, önü açık, incecik bir tünik ceket, içinde acı sarı, dar bir bluz. Kırmızı, yeşil, sarı. Burası kurtarılmış bölge mi ne? Bakıyorum bayrağı çekmişsin üstüne. Dudağının sağ kenarındaki gamzesini belirginleştiren hüzünlü gülümsemesiyle gülüyor. Ne kadar özlemişim bu gülüşü, bu gamzeyi, bu saçları, bu yüzü. Hayır, birkaç günün özlemi değil bu. Bir daha görememe düşüncesinin paniği. Baharda yeşil çayırlarda sarı papatyalarla al gelincikler açtıkça bez bayraklara ihtiyacımız yok diyor hayattan içeri ere girerlerken. Ömer diyarı görmek için çevresine bakınıyor. Adam ortalarda yok. Sessizce kaybolup gitmiş. Yer yarılmış da içine girmiş sanki. Biraz önce hırlayan, ürkünç görünüşlü köpeklerden biri kuyruğunu dostça sallayarak arkalarından geliyor. Hanımının tehlikede olmadığını sezmiş, rahatlamış besbelli. Kendini sofadaki yer minderlerinin üstüne bırakıyor Ömer. Direnmese başını Jian'ın kucağına gömüp uyuyabilir. Öylesine bir yorgunluk çökmüş üzerine. Jian hemen yanı başına değil, biraz uzağına oturuyor. Bacaklarını bol yeşil eteğin altında topluyor. Sağ ayak bileğindeki gümüş halhala takılıyor gözü. İnce, zarif ayak bileğini okşamak istiyor. Arzuyla değil, bir tanrıça heykeline dokunur gibi estetik yücelmenin hazıyla. Sığınağın burası işte diyor Jian. Size bu evden söz etmiştim. Ömer susuyor. Burayı ara sıra kullanmama göz yumuyorlar. Bir ayrıcalık tabii. Aslında yasal olarak da engelleyemezler. Ama burası olağanüstü haller bölgesi. Yasa masa geçmez. Neden engellesinler ki zaten? Burada beni, geleni gideni kontrol altında tutmak daha kolay. Arkamız sarp kayalıklar, gerilladan, dağ komandolarından, bir de keçilerden başkası tırmanamaz. Önümüz geldiğiniz yol. Bütünüyle askeriyenin denetiminde. Ömer susuyor. Çevre çoraktır ama köyümüz vaha gibidir. Daha doğrusu boşaltılmadan önce öyleydi. Biraz ötede bir pınarımız vardır. Suyu bizim buraya akar, sonra yer altına girer. Büyük ırmağa kavuşur derler. Ömer susuyor. Bana kırgın mısınız sizi aramadığım için? Aramam doğru olmazdı. Komutanla görüştüğünüzü biliyorum. Neler anlattığını tahmin ediyorum. Hakkımda uydurdukları hikayeleri, kuşkuları. Artık zamanınızın dolduğunu, gitmeniz gerektiğini de söylemiştir. Başkaları da gitmenizi istiyordur. Yabancıdan herkes korkar buralarda. Biz düşman da olsak birbirimizi tanırız. Ama yabancı tehlikelidir. Birbirleriyle kıran kırana savaşanlar yabancıya karşı birleşirler. Bir de tabii ben buranın malıyım ya, mallarını paylaşmak, kaptırmak istemezler. Yine öyle hüzünlü gülümsüyor. Bugün Jiyan'da bir hal var. Her zamankinden farklı. Canlılığı, öfkesi, isyanı, iç ateşi sömürülenmiş sanki. Baş kaldıran değil, teslim olmuş bir Jiyan. Eğer gerçekten varsa sırlarını gömmüş, unutmuş bir Jiyan. Belki de bunların hepsi benim yakıştırmalarım diye düşünüyorum. Yine kendimce bir hikaye yazıyorum. Bir Jiyan yaratmıştım. Şimdi ona bir son arıyorum. Diğer kim diye soruyor birden. Bu üvey oğul hikayesine ne zamandır var bu üvey oğul? Kocanın ölümü, hepsi. Bana hiç anlatmadın. Kirpiklerinin arasından bakıp gizemli kadın havası takınıp sustun. Bağırdığını, sesinin duvardan duvara çarpıp yankılandığını fark ediyor. Kadını ölmüş kocasından, diyardan, avukattan, kahrolasıca sözde sırlarından, bu evden, bu garip topraklardan, gördükleri yerde sarılıp öpen yerli kadınlardan, aynı dili konuştuğu bu halktan, komutandan bile kıskandığını anlıyorum. 25. ayrımın sonu, sayfa 291.